Gidio Mopasan. Takı. Seslendiren Akın Altan. Yazgının bir yanlışlığına kurban gitmiş gibi, bir memur ailesinde doğan şu güzel, cana yakın kızlardan biriydi. Ne drohaması vardı, ne bir umudu. Zengin, seçkin bir adamın kendisini tanıması, anlaması, sevmesi, kendisiyle evlenmesi olanaksızdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan küçük bir memurun karısı olmaya boyun eğdi. Süslenemediği için sade giyindi. Ama kendi tabakasından aşağı bir tabakaya düşmüşcesine dertliydi. Öyle ya, kadın kısmının ne sıfatı vardır ne de ırkı. Güzellikleri, incelikleri, çekicilikleri soy ve aile yerini tutar. Doğuştan incelikleri basit halk kızlarını yüksek hanımefendilere eşit kılar. Bütün incelikler, bütün lüksler için doğduğunu içinde duyduğundan durmadan acı çekiyordu. Evinin yoksulluğundan, duvarların acıklı görünüşünden, koltukların eskiliğinden, kumaşların çirkinliğinden acı çekiyordu. Kendi sınıfından başka bir kadının farkına bile varmayacağı bu nesneler ona işkence oluyor, onu kızdırıyordu. Evin ufak işlerine bakan küçük Boğton'u görmek, onda acı özlemler, çılgın düşler uyandırıyordu. Yüksek, bronz çırağdanlarla aydınlanmış, doğu duvar kaplamalarıyla kaplanmış sessiz dış odaları, kaloriferin ağır sıcağıyla sızıp geniş koltuklarda uyuyan kısa pantolonlu iki büyük uşağı düşünüyordu. Eski zaman ipekleriyle kaplı büyük salonları, paha biçilmez biblolar taşıyan seçkin mobilyaları, bütün kadınların kıskanıp arzuladığı tanınmış, sevilmiş adamlarla saat 5 söyleşileri yapmak için, enişten dostları kabul etmek için yapılmış küçük, sevimli, hoş kokulu salonları düşünüyordu. Akşam yemeğinde, yuvarlak masanın başında, "Sebzeli sığır etinin üstüne yemek yoktur." diyerek, çorba kasesinin kapağını kaldıran kocasının karşısına oturdu mu, nefis akşam yemeklerini, pırıl pırıl gümüş takımları, çevreyi bir peri ormanı ortasında eski zaman kişileriyle, garip kuşlarla dolduran duvar kaplamalarını düşünüyordu. En iyi kaplar içinde getirilen nefis yemekleri, bir yandan alabalık ya da dağ tavuğunun pembe eti yenirken, bir yandan da bir Sphinx gülümseyişiyle fısıldanıp dinlenen çapkınca sözleri düşünüyordu. Tuvaleti, mücevherleri, hiçbir şeyi yoktu. Tek sevdiği de bunlardı. Bunlar için yaratıldığını duyardı. Hoşa gitmeyi, arzu edilmeyi, baştan çıkaran, aranan bir kadın olmayı o kadar isterdi ki. Zengin bir dostu vardı. Okul arkadaşıydı. Artık gidip görmek istemiyordu onu. Öylesine dertleniyordu ki dönerken, günler boyu keder, özlem, umutsuzluk içinde ağlayıp duruyordu. Bir akşam kocası büyük bir başarı kazanmış bir adam gibi elinde büyük bir zarfla eve geldi.
"Bak, sana ne getirdim," dedi.
Kadın çabucak yırtıverdi zarfı. İçinden bir kart çıkardı. Üzerinde basılı olarak şu sözcükler vardı:
"Milli Eğitim Bakanı ve Bayan Josh Rampon'u, Bay ve Bayan Loezel'den 18 Ocak Pazartesi gecesi Bakanlık Köşkü'nde kendilerini onurlandırmalarını dilerler."
Kocasının umduğu gibi sevinecek yerde çağrıyı küskün küskün masanın üstüne attı.
"Bunu ne yapayım istiyorsun?" diye mırıldandı.
"Ben sevinirsin sanıyordum, cicim," dedi kocası. "Hiç dışarı çıkmıyorsun. Bu da bir fırsat işte sana. Üstelik güzel bir fırsat.
Ben bunu ele geçirmek için ne güçlükler çektim.
Herkes istiyor. Çok aranan bir şey. Ama memurlara pek vermiyorlar. Yönetimin bütün ileri gelenlerini göreceksin orada."
Kadın kızgın bir gözle ona bakıyordu. Sabırsızlıkla,
"Peki ama sırtıma ne giyeyim istiyorsun?" dedi.
Adam bunu düşünmemişti. Kekelemeye başladı.
"Tiyatroya giderken giydiğin giysi var ya, çok güzel gibi geliyor o bana. Ben..."
Karısının ağladığını görünce şaşkın, çılgın, sustu. Gözlerinin uçlarından ağzının köşelerine doğru ağır ağır iki damla iniyordu.
"Neyin var? Neyin var?" diye kekeledi.
Ama kadın
zorlu bir çabayla üzüntüsünü dizginlemişti. Islak yanaklarını kuruladı, sakin sakin yanıt verdi.
Hiç, ancak tuvaletim yok. Bunun için bu şölene gidemem. Karısı benden daha giyimli olan birine ver davetiyeni.
Adam üzgündü.
Bak Matilde,
dedi.
Uygun bir tuvalet, başka işlerde de işine yarayacak. Sade bir şey kaça çıkar dersin?
Kadın birkaç saniye düşündü, hesaplarını yaptı. Kesesinin ağzı sıkı memurun bir şaşkınlık çığlığı kopararak olmaz demesine yol açmadan isteyebileceği parayı hesapladı. En sonunda çekine çekine yanıt verdi.
Tam olarak bilmiyorum ya, 400 frankla bu işi başarırım sanıyorum.
Adam biraz sararmıştı. Çünkü gelecek yaz bir tüfek alıp, pazar günleri Nonte Ovası'nda tarla kuşu vurmaya giden birkaç dostuyla av partilerine katılmak için ayırdığı para tam bu kadardı.
Pekala,
dedi gene de. 400 frankı vereceğim. Ama güzel bir giysi yaptırtmaya çalış. Şölen günü yaklaşıyordu. Bayan Loezel ise kederli, kaygılı, düşünceli görünüyordu. Oysa tuvaleti hazırdı. Bir akşam kocası,
''Neyin var senin?''
dedi. ''3 gündür pek tuhafsın.''
''Bir mücevherim, bir taşım, üzerime takacak hiçbir şeyim olmaması canımı sıkıyor. Çok yoksul görüneceğim. Neredeyse bu şölene gitmemek daha iyi olur diyeceğim.''
''Doğal çiçekler takarsın.'' dedi adam. ''Bu mevsimde çok güzel durur. 10 frank verdin mi, 2-3 tane çok güzel gül alabilirsin.'' Kadının aklı hiç yatmamıştı bu düşünceye.
Hayır, zengin kadınlar arasında yoksul görünmek kadar alçaltıcı bir şey yoktur,
dedi. Ama kocası, ne budalasın, diye atıldı. Dostum Bayan Foresti'ye git, ödünç olarak bir mücevher iste.
Aranız iyidir, verir.
Kadın da bir sevinç çığlığı kopardı.
Doğru, bunu hiç düşünmemiştim,
dedi. Ertesi gün arkadaşına gidip üzüntüsünü anlattı. Bayan Foresti aynalı dolabına doğru gitti, büyük bir kutu çıkarıp getirdi, açtı. Bayan Loezel'e,
''Seç şekerim,''
dedi. Önce bilezikleri gördü. Sonra birinci gerdanlık. Sonra bir Venedik haçı. Çok iyi işlenmiş, altınlı, taşlı.
''Başka bir şeyin yok mu?''
diye sordu.
Var canım.
Ara. Hangisini beğenirsin bilmem ki.
Birdenbire kara satenden bir kutuda görkemli bir elmas gerdanlık buldu. Yüreği ölçüsüz bir heyecanla çarpmaya başladı. Alırken elleri titriyordu. Boynuna taktı. Kendi görüntüsü karşısında coşkuya kapıldı. Sonra çekine çekine, sıkıntıyla,
"Bana bunu verebilir misin? Yalnız bunu,"
diye sordu.
"Evet canım, elbette,"
dedi arkadaşı. Dostunun boynuna atıldı, coşkunlukla öptü onu, sonra gömüsüyle birlikte kaçıp gitti. Şölen günü geldi çattı. Bayan Loezel çok beğenildi. Kadınların en güzeliydi. Şuhtu, zarifti, güler yüzlüydü. Sevinçten deli gibiydi. Bütün erkekler ona bakıyor, adını soruyor, onunla tanıştırılmaya çalışıyorlardı. Kabinenin bütün ateşeleri onunla vals yapmak istiyorlardı. Bakanın da dikkatini çekti. Sarhoşlukla, coşkunlukla dans ediyordu. Zevkten sarhoş olmuştu. Hiçbir şey düşünmüyordu artık. Güzelliğinin, başarısının utkusu içinde, bütün bu uyanmış arzulardan, bu öylesine tam, kadın yüreklerine öylesine hoş gelen utkudan oluşan bir tür mutluluk bulutu içindeydi. Sabah saat 4'e doğru ayrıldı. Kocası, gece yarısından beri, hanımları çok eğlenen başka 3 beyle birlikte, küçük, ıssız bir salonda uyukluyordu. Çıkışta giymesi için getirdiği şeyleri karısının omuzlarına attı. Günlük yaşamın alçak gönüllü giyeceklerini. Yoksulluğu, balo tuvaletinin güzelliğini aşağılayan şeylerdi bunlar. Bunu sezinledi, zengin, kürklere bürünen öbür kadınlara görünmemek için kaçmak istedi. Loezel ise onu tutuyordu.
''Dur biraz,''
diyordu. ''Dışarıda soğuk alacaksın.''
Bir araba çağırayım.
Ama o dinlemiyordu. Hızla iniyordu merdiveni. Sokağa çıkınca araba bulamadılar. Uzaktan geçen arabaların ardından bağıra bağıra yürümeye başladılar. Sene doğru indiler. Umutları kırık, titriye titriye. En sonunda şu eski gece kupalarından, gündüzleri düşkünlüklerinden utanıyormuşçasına, Paris'te ancak gece çöktükten sonra görünmeye başlayan arabalardan birini buldular. Araba onları Mahdi sokağına, kapılarına kadar getirdi. Hüzünlü hüzünlü evlerine çıktılar. Bitmişti. Onun için. Kocasıyla saat 10'da bakanlıkta bulunması gerektiğini düşünüyordu. Kendini bir kez daha o utku içinde görmek için omuzlarına sardıklarını çıkardı, aynanın önüne geldi. Ama birdenbire bir çığlık kopardı. Gerdanlık boynunda değildi. Kocası yarı yarıya soyunmuş durumdaydı. "Ne oldu?" diye sordu. Kadın ona döndü. Deli gibi,
"Şey, Bayan Foresti'nin gerdanlığı yok olmuş,"
dedi. Adam doğruldu. Şaşkın, çılgın gibi.
"Ne? Nasıl? Olamaz."
Tuvaletin, mantonun kıvrımlarında, ceplerde, her yerde. Her yerde gerdanlığı aradılar. Bulamadılar.
"Balodan ayrılırken üzerinde miydi? Emin misin?"
diye soruyordu adam.
"Evet, bakanlığın avlusunda yoklamıştım."
"Ama sokakta yitirsen, düştüğünü duyardık. Arabada olmalı."
"Evet, olabilir. Numarasını aldın mıydı?"
"Hayır. Ya sen? Sen bakmamış mıydın?"
"Hayır."
Donmuş gibi bakıyorlardı birbirlerine. Sonunda Loezel yeniden giyindi. "Yürüyerek geldiğimiz yolları bir daha dolaşacağım. Bakalım bulabilecek miyim?" dedi. Dışarı çıktı. Kadın yatmaya güç bulamadı. Bir iskemleye çöktü. Soğukta, düşüncesiz, tuvaleti üstünde, öylece kaldı. Kocası saat 7'ye doğru eve döndü. Bulamamıştı. Polis müdürlüğüne gitti. Ödül verileceğini bildirmek için gazetelere gitti. Araba şirketine. Kısacası en ufak bir umut uyandıran her yere gitti. Kadın bütün gün bu korkunç yıkımın şaşkınlığı içinde bekledi. Akşam Loezel döndü. Yüzü çökmüş, solgun, hiçbir şey bulamamıştı. Gerdanlığın çengelinin kırıldığını, onarıma verdiğini yaz arkadaşına. Zaman kazanırız. O söyledi, karısı yazdı. Bir hafta sonra tüm umutlarını yitirmişlerdi. Loezel, 5 yıl birden yaşlanmıştı sanki.
"Bu mücevherin yerine bir başkasını koymalı,"
dedi. Ertesi gün kutuyu aldılar, içinde adı bulunan kuyumcuya gittiler. Adam defterlerine baktı.
"Bu mücevheri ben satmamışım, bayan. Ben yalnız kutuyu vermişimdir," dedi.
Kuyumcu kuyumcu dolaştılar o zaman. Kafalarını yoklayıp öbürünün aynı olan bir takı aradılar. Kederden, tasadan hastaydı ikisi de. Palaroyal'de bir dükkanda buldukları elmas gerdanlık, ötekine pek benzer gibiydi. 40.000 franktı. 36.000'e bırakacaklardı. Bu gerdanlığı 3 güne kadar satmamasını rica ettiler kuyumcudan. Birincisini Şubat sonuna kadar bulacak olurlarsa, 34.000 franka geri almasını da şart koştular. Loezel'in babasından kalmış 10.000 frankı vardı. Gerisini borç alacaktı. Kiminden 1.000, kiminden 500 frank, şuradan 5, buradan 3 louis isteyerek borçlandı. Senetler verdi, yıkıcı anlaşmalara girişti. Tefecilerle, her türlü faizciyle ilişki kurdu. Geleceğini güç duruma soktu. Adını tehlikeye attı. Geleceğin sıkıntılarıyla, üzerine çökecek kara yoksullukla, bütün özdeksel yoklukların, bütün tinsel işkencelerin düşüncesiyle dehşet içinde gitti, satıcının tezgahı üstüne 36.000 frankı koyup yeni gerdanlığı aldı. Bayan Loezel, gerdanlığı Bayan Foresti'ye götürdüğü zaman, bir iki kızgın kızgın, "Daha erken getirmen gerekti. Bana da gerekebilirdi," dedi. Kutuyu açar diye korkuyordu ya, açmadı. Değişikliği görseydi, ne düşünürdü, ne derdi? kendisini hırsız yerine koymaz mıydı? Bayan Loisel, iki yakası bir araya gelmeyenlerin korkunç yaşamını sürdü. Birdenbire kahramanca atıldı bu yaşama. Korkunç borcu ödemek gerekiyordu. Ödeyecekti. Hizmetçiye yol verildi, ev değiştirildi, bir tavan arası kiralandı. Kaba ev işlerini, iğrenç mutfak işlerini kendi gördü. Yağlı çömlekler üzerinde, tencere diplerinde pembe tırnaklarını yıpratarak bulaşık yıkadı. Kirli çamaşırları, gömlekleri, paçavraları sabunladı, bir ipte kuruttu. Her sabah çöpleri sokağa indirdi. Her katta durup soluk alarak su çıkardı. Halktan bir kadın gibi giyinerek, sepeti kolunda, manava, bakkala, kasaba gitti. Alçalmış bir durumda, parasını kuruş kuruş koruyarak pazarlık etti. Her ay senetleri ödemek, kimilerini yenilemek, zaman kazanmak gerekiyordu. Kocası, akşamları bir tüccarın hesaplarını temize çekiyor, geceleri de çoğu zaman 5 kat kopya çıkarıyordu. Tam 10 yıl sürdü bu yaşam. 10 yılın sonunda, faiziyle, ana parasıyla, faizlerin faiziyle hepsini ödemişlerdi. Bayan Loisel bayağı yaşlı görünüyordu şimdi. Yoksul evlerinin güçlü, sert, çetin kadını olmuştu. Saçları karışık, etekleri çarpık, elleri kırmızıydı. Yüksek sesle konuşuyor, döşemeleri bol suyla yıkıyordu. Ama bazı, kocası dairedeyken, pencerenin önüne oturuyor, o eski zaman şölenini, öylesine güzel olduğu, saygı gördüğü o baloyu düşünüyordu. O gerdanlığı yitirmeseydi ne olacaktı? Kim bilir? Kim bilir? Yaşam öyle garip, öyle değişkendir ki. Batmamız ya da çıkmamız için o kadar az şey ister ki. Bir sabah, haftanın yorgunluklarını çıkarmak için Şanzelize'de biraz dolaşmaya gitmişti. Bir çocuk dolaştıran bir kadına takıldı birden gözleri. Bayan Fogesti'ydi bu. Hep öyle genç, öyle güzel, öyle baştan çıkarıcı. Bayan Loisel heyecanlandığını duydu. Onunla konuşacak mıydı? Evet, hiç kuşkusuz. Borcunu ödediğine göre her şeyi söyleyecekti. Neden olmasındı? Yaklaştı. Günaydın Can. Öteki kendisini tanımıyordu. Belki de halktan bir kadının kendisine böyle dostça seslenmesine şaşmıştı.
Aman madam, bilmem ki. Yanılıyorsunuz galiba. Hayır, Matilde Özel'im ben.
Dostu bir çığlık kopardı.
Ya, zavallı Matilde'ciğim. Ne kadar da değişmişsin. Evet, çetin günler yaşadım seni görmeyeli. Çok yoksulluk çektim. Senin yüzünden.
Benim yüzümden mi? Nasıl olur?
Bakanlığın şölenine gitmem için ödünç verdiğin elmas gerdanlığı anımsarsın.
Evet, sonra?
Sonra onu yitirdim.
Nasıl olur? Geri verdin ya.
Tıpkı onun gibi bir başka gerdanlık getirdim sana. 10 yıldır onun borcunu ödüyoruz. Anlarsın. Kolay olmadı bizim için. Hiçbir şeyimiz yoktu.
Şimdi bitti. Çok mutluyum.
Bayan Fogesti donup kalmıştı.
Benimkinin yerine bir elmas gerdanlık aldın. Öyle mi?
Evet. Sen farkına bile varmamıştın.
Tıpatıp aynıydı.
Gururla, bön bir neşeyle gülümsüyordu. Bayan Fogesti iki elini avuçlarına aldı.
Ah, zavallı Matilde'ciğim. Benimki sahteydi,
dedi.
Etse 100 frank ederdi. Fazla değil.
Son.